Ayrım 7.
3 yıl boyunca bir kez bile çırılçıplak görmemişti onu. Yo, kimden saklamaya çalışıyor, görmüştü. Her biri iri bir ayvadan büyük olmayan kıçını, anahtar deliğinden. Bir erkek gibi abanmıştı Binnur, komşu kadının üstüne. Bir erkek gibi sürtünüyordu, gidip geliyordu. Öteki kadının bacakları havaya kalkmıştı. Ayak tırnakları ojeliydi. Kapıyı açtığında ilk öteki kadın fark etmişti onu, bağırmıştı. Binnur, yüzünde o zamana kadar hiç rastlamadığı, alabildiğine küçümseyen, belki de tiksinen bir bakışla bakmıştı kocasına. Dokunma bana diye itmişti onu son derece sakin bir sesle. Gördün, anladın, iyi ettin. Maymun seni, köpek seni. Dört ayak kapının önüne çöküp bizi izledin demek. İyi ettin. Sokmaya hazır ağılı bir yılan gibi dikilmişti karşısına. Vurmak için kaldırdığı eli havada kala kalmıştı. Pis ter kokusu ha? Asıl o ikisi kokuyordu. Terden her yerleri yapış yapıştı. Kokuyorlardı buram buram. Hamam gibi kokuyorlardı. Haşmet Hanım'ın kokusu bile o kadar iğrenç değildi. Öteki kadın nasıl da şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Örtünmeye çalışmıştı elleriyle. O koca kıçını, o dev anası memelerini neyle saklayabileceğini sanıyordu acaba. Kadını tanıyordu Recai Bey. Karşı komşularıydı. Her sabah o işe giderken kapısını aralar, kapıcıyı bekliyormuş gibi yapar. Siz miydiniz Recai Bey, iyi günler diyerek kırıtırdı. Sürtünecek yer arıyordu. Öylesine gülünçlü ki kadının hali, bütün öfkesine karşın bir şey söyleyememişti. Çabuk giyin defol diyebilmişti sadece. Kadın kapıdan çıkarken tehlikeyi atlattığını anlayarak birden yüreklenmişti. Kabahat benim mi demişti, asıl karınıza sahip olun siz. Eğer siz, kolundan tuttuğu gibi itmiş, kapıyı hızla kapatmıştı kadının arkasında. Binnur'un gitmesinden bir gün önceydi. Bu eğer sizin anlamını neden sonra anladı. Binnur'u götürdükleri günün gecesi. Yatağı sırt üstü uzanmıştı, ışıkları yakmamıştı. Öylesiye yorgundu. Belki de sızmıştı. Kapı çalındı, o kadındı kapıyı çalan. Gecelikliydi. Sırtında el örgüsü bir şal vardı. Geceliğinin iyice açık yakasından koca memeleri neredeyse dışarı fırlayacak gibi duruyordu. Elinde bir tepsi vardı. Size bir çorba yaptım, üzüntülüsünüz. Sıcak sıcak için iyi gelir. Tepsiyi hoyratça itmişti. Çorba kasesi devrilmişti. Kadının üstüne şehriyeler yapışmıştı. Hala o günkü gibi kokuyordu kadın. Hamam gibi kokuyordu. Böcek ilacı gibi kokuyordu. Bir de yağlı şehriye. Şoför hızlı bir fren yaptı. Otobüs kaydı ve durdu. Kapı açıldı. Kendi durağına geldiğini son anda fark etti Recai Bey ve yerinden fırlayarak kapıya doğru koştu. Biletçi kalkış ziline basmıştı bile. Şoför, o daha ayağını yere basmadan kapattı kapıyı. Paltosunun eteğini zor sıyırdı. Durağın önündeki karlar bekleşenlerin sıcaklığından olacak iyice erimiş çamur birikintisine dönüşmüştü. Şoförün arkasından sövmek isterken ayağının dibindeki üstü yumuşamış karla örtülü çukuru göremedi. Ayağı bileğine kadar suya battı. Ayakkabısının içi çorabı sırılsıklam oldu. Duraktan eve kadar daha az, en az 200 metre vardı ve ayağı hemen buz kesmişti. Yine de bağırdı otobüsün arkasından. Allah belanı versin senin eşoğlu eşek. Kimse yoktu çevrede. Geceleri sabahlara kadar dolaşan, uluyan köpekler bile görünmüyordu ortalıkta. Karın yağışı daha çok ince buz parçacıklarından düşüşüne dönüşmüştü. Bir ölü evinin kokusunu andırıyordu havadaki kömür kokusu. Ayağının ıslaklığı içini ürpertiyordu. Hızlı hızlı yürümeye çalıştı. Kulak uçları, yanağının derisi ve burnunun ucu sızlıyordu kar tanecikleri çarptıkça. Ne kadar hızlı yürümek istese kayıyordu ayakları. Mahalle çocuklarının şeker sandığından yapılma kızaklarıyla kaya kaya cam gibi parlaklaştırdıkları asfaltta bayır yukarı yürümek için cambaz olmak gerekirdi. Eczanenin köşesini dönerken birden kapaklandı yere yüzüstü. Bereket son anda ellerini paltosunun cebinden çıkarabilmişti, yoksa yüzünün gözünün parçalanması işten bile değildi. Bu kez daha büyük bir öfkeyle sövdü. Piç kuruları, orospu çocukları. Gürültücü, kavgacı, şımarık, kötü bakışlı çocuklardı hepsi. Tohumları bozuktu. Anaları orospu, babaları pezevenkli hepsini. İlgilendikleri bile yoktu piçleriyle. Koyuveriyorlardı orta yere. Onlar da it sürüleri gibi birbirleriyle dalaşa dövüşe başıboş dolaşıyorlardı ayak altında. Şimdiden her biri bir serseriydi. 3-5 yıl sonra bunlar da ellerine birer makinalı tabanca alıp köşe başlarında haraç toplayacaktı. Temizlemekle tükenmiyordu lanet olasıcalar. İşin kökünde vardı bir bozukluk. En iyisi belki çocuk doğurmayı yasaklamaktı. Anaları babaları doğurmuştu da ne olmuştu? Bir yığın asalak. Kimin kime ne faydası vardı? Akşam size bir çorba yapar getiririm. Midesi bulanıyor. Tavuk suyuna şehriye çorbası yapıp getirecektir kuşkusuz. Belki de bir gün önce yaptığı için artmıştır. Tadı çoktan unsu unsu olmuştur. Kokusu böcek otunu andıran bir çorba. Suyunun üstünde küçük sarı yağ tanecikleri yüzüşür. Ulus'taki karakola atandığı günlerde henüz kebapçılar, lahmacuncular sarmamıştı öyle her yeri. Muhallebiciler vardı. Tertemiz. Tavuk suyuna çorba, tavuklu pilav ve tavuk göğsü yenilirdi öğle yemeklerinde. Büyük memurlar bile oralarda yerlerdi yemeklerini. Sonra muhallebiciler ortadan kayboldu. Yerini kebapçılar aldı. Yağlı et kokuları doldurdu sokakları. Bakanlıklarda, bankalarda, büyük iş yerlerinde memurlara yemek verilmesine başlandı. Bodrum katlarında ya da çatı katlarında oluşturulan yemekhanelerde servisler kuruldu. Ellerinde plastik ya da parlak ince madenden birer tepsi uzun kuyruklar oluşturuyor memurlar. Bulaşık suyuna şöylece girip çıkmış, yapış yapış ve artık yemek kokan, sıcaklığı yitmemiş eğri büğrü çatalları, bıçakları, kaşıkları avuçluyorlar, buğulu buğulu birer bardak alıyorlar. Tezgaha sıralanan tabakları tepsilerine koyduktan sonra koşarak oturacak bir masa aramaya başlıyorlar tıklım tıklım salonlarda. O kadar da çok ekmek alıyorlar ki bir çayla geçiştirilmiş sabahlarının bir bardak çayla ya da bir tabak şehriye çorbasıyla geçiştirilecek aç akşamlarını doyurmaya çalışıyorlar. Büyük memurlar ayrı bölmelerde yiyorlar yemeklerini. Onlara garson kılığına sokulmuş odacılar hizmet ediyor. Midesi kabara kabara kendisini güçlükle atıyor eczaneden içeri. Parmakları öyle uyuşmuş ki soğuktan camlı kapıyı zor itiyor. Eczanenin içi ılık, bozulmuş bir hava kokusuyla ılımış. Bu apartmana taşındığından beri eczanenin sahibini bir kez bile gördüğünü anımsamıyor. Levhada bir kadın ismi var. Ruhsatnamedeki resmine bakılırsa, resim çok eskiden çekilmiş değilse eğer, oldukça genç bir kadın. Böyle bir yerde, böyle büyük bir eczane açmak herkesin harcı değil. Babası açmış olmalı ona bu eczaneyi. Cebi para dolu olanlardan biri kuşkusuz. Belki de adamın kendisi de eczacıydı. Kızı okulunu bitirince ona devretti. Kendisi de geberip gitti. Hatun kim bilir nerelerde sürtüyor, fink atıyor. Hep o çökük avurtlu, kambur kalfa oturur tezgahın arkasında. 30 yaşında ya var ya yok. Sürekli yorgun görünür. Ölümcül bir hastalığa tutulmuş, yaşamaktan bıkmış gibidir. Ancak içeri bir müşteri girince ayağa kalkar, isteksiz isteksiz ne istediğini sorar, sarsak sarsak dolanır, cam mekanları açar, kapatır, ilacı bulunca fiyatını görmek için kutuyu camdan gelen ışığa tutar ve beceriksizce sarar bir kağıda, parayı kasaya atar atmaz yeniden oturur taburesini. Elinde bugüne kadar bir kez bile bir gazete, bir kitap, bir dergi tuttuğunu görmemiştir onun Recai Bey. Belki bir iki kez, o da henüz havalar iyice soğumadan önce camları kapının önüne kadar gidip sokağa baktığı olmuştur. Kimi sabahları apartmanın kapısı önünde durup cam mekandan içeriye göz atardı Recai Bey merakla. Sanki hep birisini ya da bir şeylerin olmasını bekler gibi bir hali vardı oğlanın. Gözleri boşlukta bir yere dikili, kımıldamadan otururdu bütün gün. Bir şeyler düşünür müydü? Üzüldüğü ya da sevindiği bir şeyler var mıydı bu dünyada? Kimi kimsesi? Evine döndüğünde ona şehriye çorbası pişirecek karısı ya da anası. Kaç kez sormak geçmişti içinden. Bir kez sormuştu da galiba oğlan duymazdan gelmişti. Belki gerçekten de duymamıştı. Kulakları ağır işitiyor gibiydi. Buradan aldığı ilaçlara hiç güveni yoktu Recai Bey'in. Apartmanın hemen bitişinde olmasa ayağını bile atmazdı oraya. O yüzden her seferinde ilacı kutusundan çıkarır, etiketini kontrol eder. Eğer sıvı bir ilaçsa dibine tortu bırakıp bırakmadığını araştırırdı şişeyi ışığa tutarak. Eczacı kadın nasıl oluyordu da bu koskoca eczaneyi bu oğlan gibi silik, cansız, kafasız birine emanet edebiliyordu. Bu oğlan bir gün karbonat yerine arsenik verebilirdi bir hastaya. O zaman gelsin bakalım eczacı hanım karakola. Hoş ilaçtan çok kozmetik, şampuan, tıraş öteberisi, deniz yatağı, terlik, takunya gibi şeyler satıyordu şimdi eczaneler. Bunun için de eczacı olmaya gerek yoktu elbet. Onun içeri girdiğini görünce yine isteksizce yerinden doğruluyor ve yüzüne yapmacık bir gülücük yerleştirmeye çabalıyor oğlan. Buyur abi, bir emrin mi vardı? Bir an acıyor oğlana, sonra sinirleniyor. İşte bir böcek daha. Hamam böceği bile değil, bok böceği. Üstüne 5 damla alkol damlatıp çakacaksın kibriti. Bunların yüzlercesiyle, binlercesiyle dolu kentin sokakları, dükkanları, daireleri, evleri. Canları kımıldamak bile istemiyor. Uykudan başka düşündükleri yok. Sabahları bıraksalar akşama kadar çıkmayacaklar yataklardan. Binnur gibi. Biraz kan, biraz renk, canlılık gerekti bu insanlara. Ya da bir kamçı. En iyisi kamçı. Ölüden farkları yoktu. Üstelik aptaldılar. Şimdi şu oğlan en azından reçetesi sattığı ilaçların parasını cebine indirse, eczacı hanım nereden bilecek? Ulan çalmasını da mı beceremiyorsun? Çal yahu. Hırsızlıkmış. Millet deveyi hamuduyla yutuyor. Sen de çal. Bu insanlara böylesi layık, anladın mı? Çal da git kendine biraz et al, tıkın, kebap ye, bok ye. Koluna da bir kız tak, git bir sinemaya. Günde 10 kez 31 çekeceğini, git bir kerhaneye. Dayısının sözleriydi bunlar. Üniformasını giydikten bir süre sonra annesinin elini öpmeye kasabaya gittiği zaman suratında onu alabildiğine küçümseyen bir buruşmayla bakmıştı dayısı yüzüne. Böyle demişti. Belki de haklıydı adam, kim bilir. Belki değil, haklıydı. Ne geçmişti eline bu yaşına kadar? Görevimi yapacağım diye kıçını yırtıp durmuştu da. Bir antibiyotik ismi söyledi oğlana. O ne zamandır çıkmıyor abi. Yeni bir ilaç var. İstersen ondan vereyim. Daha etkili diyorlar. Yine o peltek peltek yürüyüşüyle gidip ortaca mekanı açıyor ve bir kutu alıp uzatıyor Recai Bey'e. Recai Bey kutuyu dikkatle inceliyor. Bunların hepsi aynı. Markası değişik sadece. Fiyatı da Allah Allah. Keşke önce daireye gidip doktoru görseydi. İlaçlar o kadar pahalı ki. Belki herifin iyi tarafına rastlar. Söyle bakalım Recai Bey, başka istediğin bir ilaç var mı? Yazayım reçetene diyiverirdi. Öyle demeyeceğini biliyor oysa. Bu antibiyotikleri öyle varayoğa kullanmak doğru değil. Sen biraz üşütmüşsün kardeşim. En iyisi 2 aspirin al yat. Bir güzel terle, yarın sabaha bir şeyin kalmaz diye tersleyeceği kuşkusuz. Kimi zaman da yazdığı ilaçları bulmak bir sorun oluyor. Hep piyasada bulunmayan ilaçlar yazardı. Belki de mahsus yapıyordu onunla alay etmek için. Hele bir ağrı kesici istemeye görsün. Zaten kırış kırış suratı büsbütün perşembe pazarına döner. Bu ağrı kesicileri çok kullanıyorsun sen Recai Bey. Benden sana ağabey öğüdü. Sonra alışırsın, ilaçsız yapamazsın. Sonra bu tür ilaçlar insanda erkeklik falan bırakmaz. Daha gençsin yahu. Malatyalı Muhtemet 1000 yıllık kirli gömleğinin vidalı yakasının aralığına iri baş parmağını sokarak egzamalı boynunu hatır hatır kaşıya kaşıya gülmeye başlardı. Tükenmez kalem lekeli öteki eli hep bacaklarının arasında olurdu. Mayasılı mı vardı nedir? Bizim Recai Bey'e bir şey olmaz doktorcuğum. Sen onu Haşmet Hanım'a sor. Haşmet Hanım'ın da senin de eşi ol eşek. Bir kutu da B vitamini. Novajin var mı? Gelmedi abi ama istersen benzeri var. Kutuyu eline alıp bileşimini inceliyor. Hiçbir farkı yok. Pekala, bir kutu da aspirin ver. Bir de burun damlası. İyi bir öksürük şurubun var mı? Geçen verdiğin hiçbir işe yaramadı. Bir pakette kağıt mendil. Oğlan hep aynı sarsak tavırlarla bir oca mekana, bir buca mekana giderek istediklerini çıkarıyor ve yine yavaş hareketlerle paketi sarıyor. Tam o sırada aklına geliyor böcekler Recai Bey'in. Bu sabah bir hamam böceği gördüm banyoda diyor. Oğlan acıklı acıklı başını sallıyor. Bizim burada da var abi, ben hep ilaçlıyorum ama ilaçlamakla başa çıkmıyor. En iyisi belediyeye haber vermek. Sen bir yöneticiye söylesen iyi olur. Çünkü her yeri ilaçlamak gerek. Ben yine de sana iyi bir ilaç vereyim. Hem fısfısından hem tozundan. Yalnız çok zehirlidir, dikkatli ol abi. Yiyeceklere falan bulaşmasın. İlk kez sevecenlikle bakıyor oğlana. Bu pısırık oğlanın onun gibi böceklerden böylesine nefret edebileceği hiç aklına gelmezdi. Aferin. Zaten eczaneyi çok temiz tuttuğu yatsınamaz. Bütün tembel görünüşüne karşın. Ne yapsın? Bu da nasipsizin biri. Şu gaz sobasına bak. Borusuz. 2 dakika bile yetiyor kokusunun başına vurması için. Ne yapar bu adam burada bütün gün? Renginin sarılığı bundan olmalı. Şuraya doğru dürüst borulu bir soba kurduramaz mı o eczacı olacak karı? Ne Allahsızdır bunlar. Paralar gelsin de nasıl gelirse gelsin. Cebinden cüzdanı çıkararak 1 500'lük uzatıyor oğlana. Oğlan yine isteksiz isteksiz ilaçların hesabını yapıyor. Parayı kasaya koyuyor ve üstünü uzatıyor. Onun çalıştığı basım evinde de hava böyle kötü kokardı. Matbaa mürekkebi, erimiş kurşun, makine yağı, mazot ve sigara kokusu birbirine karışırdı. Kurşunları eritmek için kullanılan ocaktan başka sıcaklık veren hiçbir şey yoktu. Bir de çalışanların solukları. Bu soluklar açlık kokardı. Bir de soğan kokardı. Öğle yemeklerinde Recai köşedeki lahmacuncuya yollar, lahmacun getirtirlerdi. Bir gün kebapçıya lahmacun için kasabın gönderdiği kıymaları görmüş, ondan sonra ağzına bile koymamıştı o lahmacunlardan. Kebapçı lahmacunları yağlı kağıda koyar, eline tutuştururdu. Ayrı bir kağıda da bol soğan, havuç centiği, sumak koyardı. Bu oğlan öğlenleri nerede doyuruyordu acaba karnını? Belki evinden öteberi getiriyordur. Hadi eyvallah. Eczaneden çıkar çıkmaz sivri uçlu buz taneciklerine dönüşen kar karşıdan vurdu suratına. Canını acıtırcasına ıslak ayağı sızlıyordu. Apartmanın kapısına kadar zor yürüdü. Yalnız soğuğun karın etkisi değildi bu. Bir tuhaf bozulmuşluk kokusu vardı havada. Ciğerlerini yakıyordu sanki aldığı soluk. Gökyüzünden asit yağıyordu insanların üstüne. İnsanlar kıvrılıp kırılıp can veriyorlardı sokaklarda. Kediler, köpekler, ağaçlar, bütün canlılar. Çürümüş leş kokusuydu başına vuran. En başta kendi cesedi. Zorla sırtında taşıdı. Merdivenin başında durup soluklandı. Yüreği bir tuhaf çarpıyor. Çok koşmuş, yorulmuş gibi. Polis okulundaki talimleri anımsıyor. Kar, yağmur tipi dinlemezlerdi. Çamurlara batıp çıkarlardı. Herkes sapır sapır dökülürken onun gıkı bile çıkmazdı. Şimdi işte böyle biraz kötü bir hava onun soluk soluğa kalmasına yetiyor. Neden böyle oldu? Birdenbire temeli çürük bir gecekondu gibi çöküverdi. Kızın oturduğu daire kapıdan girince hemen sağdaki ilk kapı. Hiçbir ad yok kapının üstünde. Anarşik olaylar yoğunlaşalı beri herkes kaldırmıştı kapılarının üstündeki küçük levhacıkları. Posta kutularının üstündeki yazıları da. Genel müdürlük bir gizli bildiri yollamış, örgüttekilerin kapılarının üstündeki ad gösteren levhaları kaldırmalarını istemişti. Sanki herifler akıllarına koymuşlarsa başka türlü bulamazlarmış gibi. Bu böyle olmaz diyor öfkeyle. İnsan polisim demeye utanıyor. Alay ediyorlar bizimle. Silindir gibi geçmek gerek bunların üzerinden. O da yetmez. Bir mahallede birini yakaladın mı mahallenin tümünü ateşe vereceksin. Acımak yok. Analarını, babalarını, kardeşlerini, sülalelerini yok edeceksin. Merdivenler de o kadar dik ki ıslak ayağının parmak uçları iyice hissizleşmiş. Adım atarken dizlerini de zor büküyor. Her katta durup soluk almak zorunda kalıyor. 4 kat, 72 basamak. Kimler oturuyor bu dairede? Eskiden olsa her birinin geçmişini, geleceğini ıcığına cıcığına varıncaya dek öğrenirdi. Şimdi bir aldırışsızlığı var. Nasıl olsa hepsinin karnı tok, sırtı pek. Hoş belli olmaz ya. Ne çıkarsa böyle sırtı pek, karnı tok olanların veletlerinden çıkıyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ne bok yiyeceklerini bilemiyorlar. Hepsini temizleyeceksin bunların. Anaları, babaları dahil. Bir kat daha çıkıyor, duruyor. 3. kata kadar yine neyse ama sonuncu merdiven canını okuyor insanın. Bir giriş katı bulabilmiş olsaydı. Yok, ya ölmeden gömüleceksin bir bodrum katına ya da çatılara tırmanacaksın. Kiralar ateş pahası. 3 aydır fazla mesaiye de kalmıyor. İstese kalsa da kalmasa da alabilir bu parayı. Herkes alıyor çünkü. Kimsenin çalışıp çalışmadığına baktığı yok. Haşmet Hanım sormuştu zaten. İstersen akşam çıkarken atarsın imzayı demişti. Ama yapmazdı. Herkesin onu pusuya düşürmek için, tökezletmek için nasıl bir köşeye sinip beklediğini biliyordu. Hele ayağı bir sürçmeye görsün. Ne yapabilirlerdi? Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ama sorun o değil. Onlara aradıkları fırsatı vermeyecek. Bir kere olur o. Bir kere yer insan kurşunu ciğerinin ortasına. Sonra ne yaparsan yap fayda etmez. Tek yapılacak şey leş kargalarının üstüne üşüşmelerine fırsat bırakmamak. Şu Malatyalı Muhtemet örneğin. Onun kafasında ne mazeratlıklar dolaştığını bilmiyor mu? Kim bilir kimin adamı? Haşmet Hanım'ı üstüne iten de o değil mi? Pezevenk deyiyoruz. O boynundakini egzama diyor ama garanti frengidir. Pis herif, hamam böceği. Kolunun altındaki ilaç paketini sıkıyor. Elinde yeterince ilaç olsa bu kentteki bütün böcekleri temizlerdi. Yalnız hamam böceklerini değil. Hamam böceklerinden farksız bütün yaratıkları. O muhtemedi, o doktoru, o Haşmet orospusunu, o kayınpeder olacak Ayyaş pezevengi, o blue jeanli kızları, o pis sakallı oğlanları, sokakta kızak kayan çocukları, hepsini. Ağzına ekşi sular geliyor. Kuru kuruya yuttuğu aspirinden olmalı. Belki de midesini üşütmüştür. Belki değil, kuşkusuz öyle. Yoksa durup dururken niye kussun? Limon var mıydı acaba evde? Bir setliç yapsa, aslında canı hiçbir şey istemiyor. Bir yudum su bile içse yeniden çıkaracakmış gibi bir his var içinde. Son bir gayretle çatı katına çıkan 18 basamağa da çıkıyor, uyuşmuş parmaklarıyla anahtarı zor tutarak sokuyor kilidin deliğine, kapının altından bir kağıt atılmış. Eğilip alıyor, kapıyı sırtıyla kapatıp yerleri çamurlatmamak için ayaklarının ucuna basarak salona giriyor. Elindeki paketi salonun ortasındaki masaya bırakıyor. Şöylece bir göz atıyor kağıdı. Yöneticiden. Ay başından başlayarak yakıt parasının 2 katına çıkarıldığını bildiriyor. Yakıt parası. Sanki doğru dürüst yakıyorlarmış gibi kaloriferi. Ne yapacak şimdi? Zaten ay başını zor buluyor. Namussuz herif. Garanti topladığı kömür paralarının yarısını cebine atıyordur. Muhtemel söylüyordu zaten. Kimi apartman yöneticileri gelen kömürleri açıktan para alarak devrediyorlarmış başkalarına. Kimsenin hesap sorduğu yok ki. Apartman sahiplerinin umurunda değil. Kiracı olmaya gör. Bundan böyle fazla mesaiye kalması gerekecek. Başka çare yok. O da herkes gibi oturacak odasında. 2 gazete yerine 3 gazete alacak. Müdür daireye gelen gazeteleri evine götürmese buna da gerek yok.